Ayrım 10. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 86. Gaye Boralıoğlu. Ali'nin Gözleri. Denizi hiç görmedim ben. Biz etrafımıza baktığımızda ihtiyarların yüzü gibi buruşmuş toprağı görürüz. Göğün indirdiği bulutlarla örtülmüş damları, birbirlerine sırtını dönmüş ağaçları, ağaçların üzerinde soluklanan kuşları görürüz. Bildiklerimizi ama göremediklerimizi birbirimizin gözlerinde ararız. Aklımız erdiğince düşler kurarız. Denizi çok düşündüm. Doğduğum andan beri döne dolaşa denizi hayal ettim. Serin midir, derin midir, karanlık mıdır, ferah mıdır? Sağaltır mı, boğar mı, ucu bucağı var mıdır, ele avuca sığar mı? Hep cevap aradım. Derler ki, güneş denizin üzerinden battığında denizin rengi ala dönermiş. Karada yaprak kıpırdamasa bile öfkelendiğinde dalgaları insan boyunu aşarmış. Benim boyumu da aşar mı dalgalar? Yüzsem içinde arınır mıyım günahlarımdan? Anne karnında gibi huzur duyar mıyım? Dünya döner mi etrafımda? Yıllar geçti, ben denizin hasretiyle yandım. Ta ki Ali'nin gözleriyle karşılaşana dek. Onun gözlerinde sanki bir çift ayna vardı da denize tutulmuştu. Maviydi ama etrafındaki ağaçların rengini almış gibi yeşile dönüktü. Durgundu ama her an dalgalanacakmış gibi tekinsizdi. Onun gözüne bakınca rüya gördüm. Rüyada kendimi gördüm. Kelimeler kifayetsizdi. Ben onda aşkı buldum. Sarıldık, birbirimize hemhal olduk. Tenim tenine, terim terine karıştı. Aklımızı yitirdik. Kalbimizin sesinde kendimize döndük. Çok geçmedi. Sağdan soldan ses gelince bir düğün kurduk. Düğün günümüzde tüm gökyüzü deniz oldu. Bulutlar köpük köpük üstümüzü örttü. Şarkılarımız harelendi durdu. Meğer dünya ne zenginmiş, meğer hayat ne deliymiş. Böylece ben tedbiri terk ettim. Denizi düşlemeyi bıraktım, düşün içine daldım. Her yanım ağrırdı eskiden, ağrılarım dindi. Uykularım taş gibi ağırdı, hafifledi. Gölgem titrekti, güneş bana döndü. Konacak bir dal buldum, canıma bir at koydum. Biz böyle iki ruh güneşin altında, toprağın üstünde sevişirken zaman geldi. Ali asker oldu. Gitmezden önceki gece kulağına en tatlı duaları mırıldandım. Nefesimi, sesimi, saçımın her telini ona verdim. Gözlerinde yıkandım, kokusunu en derin gönlüme çektim. Ah, ağla sevdiğim, ağla. Gideceğiz kalbimizde saklanmış sırlarla. Gönül gözümüzü açtık, sevda sözcüklerimizi vuslata sakladık. Omzumuzda ağırlık olmasın diye yeminler vermedik birbirimize. Bir kuş gibi uçacaktı, melekler onu koruyacaktı. Sevgilim bana sağ salim dönecekti. Ali'nin gittiği gün bahçemde bir sardunya yeşerdi. Kadife yapraklı, kan kırmızı çiçekli, mini minnacık bir sardunyacık. İşaret saydım onu, gözünün içine baktım. Usul usul türküler söyledim kulağına. Işıl ışıl sular döktüm çiçeklerine. Biz, sardunya ve ben Ali'yi bekledik. Ali ilk zamanlar inci satırlı mektuplar yazdı. Her bir kelimesini süslemiş, her bir cümlesini ince ince bezemişti. En öndeyim, en mahirim yazıyordu. Bıçağım kılıçtan keskin, kurşunlarım herkesinkinden hızlı. Çamur da olsa bastığım yerde iz kalmaz. Bombalar yağdırsalar bana ulaşmaz. Ellerimde senin ellerin, yüreğimde senin yüreğin var, diyordu. Ben de hep seviniyordum ışıl ışıl. Belliydi çabuk geçecekti. Günler birbirini devrilip bizi kavuşturacaktı. Sevdiğimin yokluğunda sağ kalayım diye kendimi işe güce verdim iyice. Küçük bahçemizin her santim toprağını çapaladım. Her bir böcekle uslu dursunlar diye teker teker konuştum. Ağaçları budadım, buğdayları ekmeğe çevirdim. Bir dakika oturmadım. Oturmadım ki hasretimden aklımı kaybetmeyeyim. Derken bir mektup geldi Ali'den. Yola çıkıyoruz diyordu. Bir köşeciye gidiyoruz diyordu. Orası sınırdır diyordu. Ben bütün sınırlardan seni seveceğim diyordu. Sözleri gönlüme mutluluk verdi, vermesine de karnımın ortasına bir ağrı yerleşti gene. Annemin karnında işittiğim gibi kadim bir ağrı, kara bir yel. Ali'nin mektupları gitgide seyrekleşti. Seyrekleşmesi bir yana, gölgeler düştü üzerlerine. O ışıldayan sözcüklerden, o birbirine heveslenen cümlelerden eser yoktu. Sararmış solmuş kağıtlarda birkaç haberci kelam, umutsuz, mecalsiz bir selam. Kederden bahçemizin içinde dört döndüm. Tasa omuzlarıma yüklendi, kimsecikler teselli edemedi. Ali alacakaranlıktaydı, ben karanlıkta. Ali örselenmişti, ben düşmüş. Ali zedelenmişti, ben ölmüş. Her işi bıraktım bir kenara. Kışın soğuğunda camın yanında Ali'yi bekledim. Geçen her saatte duvara bir çentik koydum. Her günde bir ok sapladım. Kış bitip bahara evrilirken, dışarıda usul usul bir yağmur yağarken çıktı geldi Ali bacağının tekiyle. Postalın içinde uçtu gitti, gördüm dedi. Görmüş, postalın içinde uçup gitmiş Ali'nin ayağı. Acı yoktu, yanık kokusu duydum dedi. Acı duymamış Ali, yanık kokusu duymuş. Bedenim çok ağır, konuşturma beni dedi. Konuşturmadım onu, sustum, sustum. Ben Ali'nin içinde yaşardım. Gördüğüm dünya bu değildi. Kalbi başka türlü atıyordu Ali'nin, midesi başka türlü kasılıyordu. Kolu başka türlü kalkıyordu, ayağı hiç kımıldamıyordu. Öyle duruyordu Ali, gözlerini yere indirip kıpırtısız. Bin soru sordum ona. Bildiğim bütün kelimeleri evirip çevirip neler olduğunu anlamaya harcadım. Ses vermedi. Evin en kuytu köşesine sığındı, sırtını bana döndü. Ah Alim, bunca küskünlüğe sebep nedir? Vurdular mı sana, elleri kırılsın? Sövdüler mi, dilleri kopsun? Aç mı bıraktılar, açlıkta mı? Kurşunsuz mu kaldın, kalkansız mı? Göğsündeki güvercin nereye uçtu? Gözlerindeki deniz nereye aktı? Ayağın mı koptu? Buysa mesele kopsun. Ben senin ayağın olurum. Gururun mu incindi? Bırak, şeytan oyunudur. Ben seni tanırım. Dağ başında takatsiz mi bıraktılar? Daya başını göğsüme, benim ışığım yeter ikimize. Ali hiç duymadı beni. O rüyalarına gömülmüştü. Rüya dediysem, perisiz, meleksiz, yalnız cinlerden müteşekkil bir koyu karanlık. O karanlıkta çığlıklar attı, yüreğimi paramparça eden cinsten. Tere battı, kış yağmurunda kalmış gibi. Kurşunları sayıkladı birer birer. Tetikleri saydı tane tane. Anladım ki nasıl bir aleme gittiyse oradan kolayınca dönmeyecek. O andan itibaren iki yanıma iki koca boşluk yerleşti. Ali köşesinde, ben çaresizliğimde bekleştik bir süre. An geldi, çaresizlik kader oldu. Onca zaman, onca rüzgara dayanmış sardunya ağır ağır boynunu büktü. Nasıl da özledim cıvıldaştığımız günleri. Birbirimizin ağzından su içişimizi, gözlerimizi yumup aynı sonsuzluğa bakışımızı, dağlarda çınlayıp bize geri dönen kahkahalarımızı. Nasıl özledim seni Ali. Derin derin Ali'nin gözlerine baktım. Baktım ki ağzından dökülmeyeni belki gözleri söyler. Onu bu hale koyan musibetin sebebini değil ama belki sevdasını anlatır. Bir küçük kıvılcım, bir solgun ışık, o bile yeter bana. Böylece tutunurum ona, sebep bulurum bu hayata katlanmaya. Bütün dikkatimi toplayıp, bir zamanlar beni deliye döndüren, mutluluktan sağa sola savuran, aksinde yıkandığım o bir çift mavi göze baktığımda, hiç, kocaman bir boşluktan başka hiçbir şey göremedim. O güzelim derin mavi gözlerin yerinde mahzun iki kara gölge vardı sadece. Bunun üzerine kalktım, ormana gittim. En heybetli meşe ağacının dallarına asıldım. Bütün gücümle baltayı vurdum ona dualarla. Hande ise canlarını verecek kadar sahici bir ayak yaptım. O ayağı bacağının gövdesine rahatça tutturabilsin diye halka halka tutacaklar icat ettim. Çeyizimden çıkardığım iğne oyası örtülere sardım bir güzel. Eve götürdüm, Ali'nin önüne koydum. Ah o ne gök gürültüsü, o ne şimşek. Ali en şiddetli fırtınalardan daha kuvvetli esti, gürledi. Tahta ayağı tuttu, pencereden fırlatıverdi. Tahta ayak tıpkı Ali'nin postalı gibi uçtu, toprağa düştü. Ben öyle bir kaçış kaçtım ki sindiğim yerden 3 gün çıkamadım. Lakin bu hal değildi. Bir çözüm yolu bulmalıydım. Kalktım, bir kez daha ormana gittim. Evden iyice uzaklaşıp kara ormanın derinlerine daldım. Aradım, taradım, kokladım. Nemli topraklardan büyülü mantarlar çıkardım. Geldim eve, koydum ocağın üstüne bir çorba kaynattım. İçine küçük küçük o mantarlardan kattım. Okudum, üfledim. Bir güzel Ali'ye içirdim. Çok geçmeden Ali olduğu yere devrildi. Kızardı, bozardı, güldü, ağladı. Skorsky, keleş, kanas, bilmediğim kelimeler mırıldandı. Kulağımı açtım, dinledim. Bir ipucu, bir mana yakalayayım diye çabaladım. Bir ara Ali kaldırıp kendini yere fırlattı. Düşman geliyor diye bağırdı. Düşman, ilahi alim, memleket işgal altında mı ki düşman olsun? Sen savaşta mısın ki siper aldın? Yoksa bir oyun mu bu oynadığın? Mantarın büyüsü aklını mı karıştırdı iyice? Aklın yerinde de benimle dalga mı geçiyorsun yoksa? Ali bütün gece oradan oraya devrilip durdu. Ateşe düşmüş de kendini alamıyormuş gibi odanın içinde döndü dolandı. Ne yaptıysam sakinleştiremedim. Acısına derman olamadım. Şafak sökerken ikimizde de hal kalmamıştı. Sarp dağlar aşmış gibi yorgun, azgın nehirler geçmiş gibi ıpıslaktık. Koca bir pişmanlık geldi kalbime, çöreklendi. Kalan mantarları fırlatıp attım uzağa. Tek ihtimal kalmıştı. Üçüncü kez baltamı alıp ormana gittim. Bu kez fazla uzaklaşmadım. Yalnız bir çığlık mesafesi. Sert bir ağacın gövdesinde iyice biledim palayı. Sen dedim ona, sen ne kavaklar kestin, ne kayınların canını yaktın, ne meşeler indirdin. İş mi yapacaksın? Tek bir hamle, bir keskin vuruş. Bismillah. Sahiden ben de Ali gibi hiç acı duymadım. Ben de Ali gibi sağ ayağımı toprağa verdim. Seke seke eve döndüm. Oracıkta oturmuş, bana bakan Ali'ye bütün kalbimle gülümseyiverdim. Ali beni böyle görünce yerinden kalktı. Bir ayağının olmadığını unutup bana doğru atıldı. Atılınca ayağıma kapaklandı. Hiç olur mu Ali'm? Kalk, kalk yerden. Diyeti buysa kurban olsun sana. Ali saatlerce ağladı kucağımda. Seve okşaya sakinleştirdim onu. Derken ağır aksak konuşmaya başladı. Olanı biteni bir bir anlattı. O anlattı, ben dinledim. Dinledikçe kulaklarıma inanamadım. Hakikat mı kabusa dönmüş, kabus mu hakikat olmuş, ayıramadım. Bir tek şunu anladım ki, Ali'nin anlattıkları anlatılmaz olandır. Dile gelmesi imkansızdır. Yakar geçer insanı. Böylece sustum. İkimiz de sustuk. Ali kuytusuna uzandı. Ben de yanına kıvrıldım. Mutluluk bir uzak hatıra olarak kaldı belleğimizde. Biz iki çaresiz birbirimize sığındık. Şubat 2011. Ayşegül Çelik, Badem Çocuk. Güneş tepeye yayılan gelinciklere vuruyor. Yapraklar o kadar ince ki gün ışığından bile titriyorlar. Bu yüzden tuvalede ipek inceliğinde sürmek gerekiyor boyayı. Yaşlı ressamın fırçayı tutan eli bezin üstünde gidip geliyor. Gözlerimi kapatıyorum. Şelalenin sesi aklımın bütün boşluklarını dolduruyor. Hiçbir haritada bulunmayan bir köydeyiz. Buradan başka her yere, her şeye uzak. Kim bilir kaç kilometre karelik alanda sadece burada su var. Şelale sadece burada. Zaten tuvaldeki sarı gelincikler de bir tek burada yaşıyor. Yaşlı ressam fırçayı bırakıp parmaklarıyla yedirmeye başlıyor boyayı. Gözlerimi ayıramıyorum ondan. Yaptığı her şeyi koşulsuzca sevdiğimi biliyorum. İncecik parmakları tuvalde dönüverince gökyüzünde mavi beyaz bulutlar beliriveriyor. Gelincikler aydınlanıyor. Ben de oradayım. Tuval çıtasıyla gelinciklerin arasında öylece duruyorum. Başımı kaldırdığımda aynı gökyüzünü görüp biraz endişelendiğim doğru. Gerçekten bu tabloda mı yaşıyorduk? Yoksa bir hayatımız olmuş muydu? Artık ben hatırlayamıyorum. Karşıdaki boş tepeler 1960'larda Çamlık'mış. Civardaki Çamtepe, Çamlıköy gibi isimler hep o günlerden kalma. O zamanlar bu tarafta 4-5 tane köy varmış. Şimdi artık göze görünmeyen bir toprak yol kıvrıla kıvrıla gelir, bu köyleri birbirine bağlarmış. Bugün artık tamamen ota çalıya karışan o toprak yol bir atardamarmış aslında. Hava biraz ısınıp kar kalkınca sanki canlıymış gibi, uzun kış uykusundan uyanmış gibi kımıldanmaya başlamış. Çiğdemler çıkarmış ortaya köylüler ve at arabaları. Yukarı köye gidenler, aşağı köyden gelenler. Yolun uyanışının en yakın tanıkları köy çocukları. Çünkü onlar her mevsim yolun kıyısında durur, gelecek yeni bir şeyi, her bir şeyin gelmesini beklerlermiş. Bunların bazıları o kadar küçükmüş ki yolu görmek için pelite, çama tırmanmaları gerekirmiş. Çünkü o vakitler tepeyi karşıdan gören yaşlı bir pelit varmış burada. Karın erimeye yüz tuttuğu soğuk bir kış günü başlıyor hikaye. Galiba 1957'nin Mart ayında, yılın ilk minibüsü sapağın başında belirdiğinde. Fakat bir anda oluveren bir şey değil bu. Minibüsün göze görünür bir hale gelmesi bile başlı başına bir hadisedir burada. Çünkü arabalar köy yolunda tek başına gezmez, olup biteni biraz daha şüpheli hale getiren toz bulutların arkasına saklanırlar. Bu yüzden pelitin tepesindeki çocuğun da ilk fark ettiği sapağa yaklaşan dev bulut olmuştu. Minibüs sonra ortaya çıktı. Sapaktan döndü, bulutu arkasına alıverdi. Toz, peri padişahının pelerini gibi kabarıp inmeye başladı peşi sıra. Çocuk minibüste şoförden başka bir adam daha görünce o kadar şaşırdı ki, pelite asılı tuhaf bir yemiş gibi iki dal arasında öylece kala kaldı. Adam dışarıyı görmek için kazağının koluyla pencereyi ovalıyordu. Çocuk o kadar heyecanlandı ki bir an nefes almayı unuttu. Köye yeni biri gelmişti. İşte bu bütün haberlerden büyüktü. Zeki buğunun ardından dışarı baktı. Çiğdemlerle çevrili pek güzel bir toprak. Yola girdiklerini gördü, yarım yamalak. Ama kayaların tepesindeki peliti ve şaşkın meyvesini seçemedi. Çünkü düşler aleminden bir el uzandığı gibi kulağından yakaladı ve onu gerisin geri balçık gibi bir kuyuya çekti. Zeki hep böyledir. Ne zaman rahatsız, huzursuz uykulara dalsa, göz kapaklarının arkasında kendisini bekleyen manzara aynıdır. İlhami Usta. Rüyanın ortasında öylece duran, hiçbir vakit yüzü seçilmeyen bu adam, Zeki'nin babası. Rüyaya bakılırsa, henüz gazoz fabrikasından atılmamış, çünkü dev makinaların önünde durmuş el ediyor. Düşte bile bunun derme çatma bir görüntü olduğunu iyi biliyor Zeki. Çünkü babası fabrikadan atıldığında daha ilkokula bile gitmiyordu. Onu bu haliyle hiç görmedi ki. İlhami Usta el sallamaya devam ederken bir düş için bile tuhaf sayılacak bir şey oldu. Sanki sulu boyayla yapılmış gibi yumuşak renklere dönüşmeye başladı adam. Sonra başka renkler de geldi. Fakat bunlar daha hırçındı. Turuncular, fıstık yeşilleri, mürdümler, tuvale atılan boyalar gibi Zeki'nin aklına üşüştüler. Renklerin ortasında Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yüzü belirdi birden. Çünkü Bedri Rahmi'nin yüzü sadık bir peri gibi Zeki'nin her düşüne girer. Çünkü onca okul okuyan Zeki'nin hesabı aldığı tek hocası Bedri Rahmi'ydi ve en büyük kıvancı. Kıvançlı Zeki 20'li yaşlarda sürgün bir öğretmendi. Yoldaki çukurlar derinleşince gözlerini araladı, minibüsün yanında çocuklar koşuyordu. Zeki gülümsedi, el salladı. Ankara'nın İstanbul'un göbeğinden sürülüp mahpus yerine buralara atanan öğretmenler, enstitülerden beri devletin en büyük hizmeti olmuştur. Muhtar ve Kör Emin adlı aza karşıladı yeni öğretmeni. "Vaktiydi," dedi muhtar. "Eski öğretmen gideli 6 sene oluyor." Zeki'yi alıp köy odasına yerleştirdiler. Ertesi günde öne düşüp okulu gösterdiler ona. Hep duyduğu gibi ahırdan bozma bir yerle karşılaşacağını sanıyordu Zeki. Fakat bu köyün okulu kuruyan dere yatağının kıyısındaki eski bir değirmendi. "Neden olmasın?" dedi Zeki. "Madem dere kurumuş, değirmenin eli böğründe kalmış, neden olmasın?" Değirmen taştan örülmüştü, duvarları sağlamdı. Ama sadece bir tane küçücük penceresi olduğu için ortalık loştu. Öğütme taşı bırakıldığı gibi duruyordu içeride. Öne düşenler bir tahta kapının yanında durdular. Zeki ancak o zaman değirmen taşının karşısındaki loş köşede bir oda olduğunu fark etti. Araya bir tahta kapı takılmış, üstüne kireç boyayla ve küçük harflerle sınıf yazılmıştı. Öğretmen heyecanla kapıyı itiverdi. İlk gördüğü odanın ortasında duran soba oldu. Etrafına kilimler yayılıp minderler dizilmişti. Bunların tam karşısında öğretmen otursun diye konulmuş taht benzeri bir koltuk ve üstünde süslü bir örtü vardı. Duvara dayanmış çifte de hesaba alınınca sınıfın eşyaları tamam oluyordu. Zeki silaha önce şaşkınlık, sonra da korkuyla baktı. Fakat burası dağ diye lafa girdi muhtar sertçe. Ayı mı gelir, kurt mu iner belli olmaz. Çifte mutlaka lazım. Zeki ses çıkarmadı fakat tüfeği ortalık yerden alıp sınıfın öbür ucunda yere yatırdı. Burnunu da çevirdi duvara. Dersler hemen o gün başladı. İlk gün 4 öğrencisi vardı ama sonra 11, sonra da 12 oldu. Zeki matbu kağıtları çıkarıp müfredata başladığında havada yeniden soğumuştu. 4 gün boyunca her şey son derece sıradandı. Soba gürül gürül yanıyordu. Sınıf sıcak, çocuklar sakin, okul huzurluydu. Ortada hiçbir olağanüstülük yoktu. Ama o gün, yeniden karın atıştırmaya başladığı, köpeklerin uzun uzun havladıkları o gün. Çocuklar sayfalar dolusu eğri çizgiler çizerken, Zeki de sobaya odun dolduruyordu. Aslında sobaya el değmiyordu ama yine de kimse paltosunu çıkarmamıştı üstünden. Sınıfın taş duvarları üşüyordu. Geldiği gün de soğuktu ama o gün, derse başladığının 5. günü, her şey olağanüstüydü. Zeki'nin fark ettiği ilk şey köpek seslerindeki tuhaflık oldu. Uzakta yankılanan havlamalar, ulumalar aniden yön değiştirmişti sanki. Zeki kulak kesildi. Bir köpek sürüsü tepeden inmiş, okula doğru koşuyordu. Çocuklara sezdirmediği bir korkuyla yerde yatan tüfeğe uzandı. Sınıfta hiç değilse bir tanecik pencere olsaydı diye geçirdi içinden. Şimdi yapabileceği tek şey kafasının içindeki seslere kulak vermek ve gözünü sınıfın derme çatma kapısına dikip beklemekti. Aslında beklemesine falan fırsat olmadı. Köpek sesleri hızla büyüdü ve bir anda neredeyse dere yatağına kadar geliverdi. Çocuklar kafalarını kaldırıp birbirlerine baktılar. "Bir şey kovalıyorlar," dedi içlerinden biri. Daha lafını bitiremeden hayvanların hırıltılı solukları ayak sesleriyle karışıp değirmenin kapısına, oradan da taşın durduğu bitişikteki odaya doluverdi. Çocuklar hemen ayaklanıp tahta kapıdan uzaklaştılar. Öğretmen silahı kontrol etti. Elleri titriyordu. Çocukları arkasında kalmalarını söyleyerek tahta kapıya uzandı. Fakat daha kapıyı açmadan yan odadaki kontrolsüz havlamalar bıçakla kesilmişçesine durdu ve yerini derin kesik hırıltılar aldı. Çocuklardan biri "yakaladılar" diye fısıldadı geriden. Zeki tahta kapıyı araladığında tüyleri yer yer dökülmüş, son derece iri, sarı bir köpek gördü. Hayvan kemikleri sayılacak kadar sıskaydı. Kendisi gibi sıska ama iri 4 köpek duvarın köşesine bir şey sıkıştırmış, hamle etmek için bekliyordu. Köşeyi kapatan değirmen taşı köpeklerin önünü kesmişti anlaşılan. Köpekler Zeki'yi fark etmediler. Onları gafil avlamak için birden korkunç bir sesle haykırdı Zeki. Kendi sesinden kendi korkmuştu. Fakat hayvanlar aldırış etmediler. Dağlarda yaşayan ve insana alışkanlıklarını yitirmiş bu zavallılar kim bilir kaç zamandır açtı. Avlarından başka bir şeye kulak kabartmak istemiyorlardı. Zeki tüfeği kaldırdı ve boşluğa üst üste 2 defa ateş etti. Köpekler bir an duraksayıp sonra birbirlerinin üstünden atlayarak değirmenden çıktılar. Zeki köşeye sıkıştırdıkları ve muhtemelen fena halde yaralanmış olan hayvanı görmek için usulca yaklaştı. Değirmen taşıyla duvarın arasında yaralı bir hayvan değil, küçük ama gerçekten pek küçük bir kız çocuğu buldu. Yüzünü küçük elleriyle kapatmış, oracığa büzülmüştü. Korkudan bütün vücudu titriyordu. İlk şaşkınlığın ardından onun yanına çömeldi Zeki fakat ne yapacağını bilemedi. Usulca "korkma" diye fısıldadı, gittiler. Küçük kız ancak o zaman ellerini indirdi yüzünden. Her tarafı badem kabuğundan çıkmış gibi kabar kabardı. Anlaşılan köpekler de kabuktan çıkmasını fırsat bilip peşine takılmış, bir müddet takip ettikleri bu mini mini insanın savurduğu taşlarla açlıkları öfkeye dönüşünce buraya kadar kovalamışlardı. Küçük kız dikkatle Zeki'ye bakıyordu. Minibüsün camından gördüğü adam canavarları kovalamış, hayatını kurtarmıştı. Zeki uzanıp onun gözyaşlarını parmağıyla kuruladı, gülümsedi. Badem çocuk oracıkta Zeki'ye sevdalandı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 95.